Ayrım 16 Güneş Kuşu Wilbur Smith Sayfa 164. Aradığım yıldızlığı ancak Ay sitesinde bulabildim. Orada acılarımı dindirmeye, yaralarımı sarmaya uğraştım. Sally ortadan kaybolmuştu. O geceden beri onunla konuşmamıştık. Ancak laf arasında Lauren bana onun 2 haftalık iznini İtalya'da geçirdiğinden söz etmişti. Ay sitesinde Sally'den bir mektup aldım. Padova'dan atmıştı. Londra'dan ayrılmadan önce beni görmeye çok uğraştığını, bunu başaramadığını yazıyordu. Gerçekten de Dorchester Oteli'ne bir daha dönmemiş, eşyalarımı başka bir otele aldırtıp hemen ertesi sabah Afrika'ya dönmüştüm. Sally beni kutluyor ve ay sonu Johannesburg'a döneceğini, ilk uçakla da ay sitesine geleceğini haber veriyordu. Bu mektup bana mezar ötesinden gönderilmiş bir mesaj gibi geldi. Çünkü Sally benim için ölmüştü artık, mektubu yaktım. Lauren bir günlüğüne siteye geldi, hemen hemen hiç konuşmadık. Nedense iki yabancı gibi konuşacak şey bulamadık. Şaşırdığını biliyordum ama elimden bir şey gelmiyordu. Üstelik onu suçlayamıyor, ondan nefret de edemiyordum. Eldridge Hamilton bir ay daha İngiltere'de kalıp konferanslar verecekti. Ral ile Leslie ise yalnızlığıma hiç ilişmiyor, gölge gibi dolaşıyorlardı. İşte burası Huy Ben Amon'un dünyasıydı. Kederim ve acının ötesinde bir yerdi. Eldridge levhalar üzerinde çalışırken ben de 10 günde Pön dilini öğrenmiştim. Böylelikle de Huy'un altın yazılarını okuyabilecektim. Dil öğrenmeye büyük yeteneğim vardır zaten. Casus Lawrence'ın 4 günde Arapça öğrendiğini söylerler. Ben de onun çevirisini yakından ve dikkatle izlediğim için Pön dilini, kitaplarının yarattığı peri masallarını okuyabiliyordum. 3. kitap Opet tarihinin Ozan'ın doğduğu döneme değin anlatılmasını içeriyordu. Ama benim için asıl büyü son 2 altın kitaptaydı. Bunlar Huy'un şiirleri ve şarkılarını içeriyordu. Hem de modern anlamda şiir ve şarkılar. Burada savaşçı Huy, bütün tanrıların baltacı başısı, savaş baltası güneş kuşunun parlak kanadına bir övgü yazıyordu. Altın cevherinin güneydeki madenlerden getirilişini, cevherin karın biçimindeki fırında eritilmesini, yanan kömürlerin kokusunu, eriyen metalin tıpırtısını hep anlatıyordu. Nasıl arıtılmış, nasıl alaşım yapılmış, nasıl dövülüp biçim verilmiş, nasıl bilenmiş, üzeri nasıl kazılmış, hepsi birer birer dile getiriliyor. Sonra da 4 akbaba ve 4 güneş figürü tanımlanıyordu. Huy ile birlikte savrulan baltanın nasıl parladığını, kemiğe saplandığında çıkardığı sesi, canlı etten çekilirken nasıl yapışır gibi olduğunu hepsini öğrendim. Bu baltanın canını aldığı düşmanların listesini dehşetle okudum. Sonra Huy'un üslubu değişiverdi. Kahkahalar atmaya, kırmızı zenk şarabını çekip şarkılar söylemeye başladı. Şimdi de beyaz giysilere bürünmüş, kokular sürünmüş, sakalını kıvırtıp iplerle örmüş bir züppe olup çıkmıştı işte. Şimdi ise bir rahipti, tanrılarla birlikte yürüyordu. Onların gizemini çözüyor, onlara kurbanlar veriyordu. Huy tek başına dua etmek için diz çöküyor. Huy şafakta kollarını kaldırarak güneş tanrı Baal'i selamlıyor. Huy dinsel bir esrime haline giriyordu. Sonra Huy yine bir dost oluyordu, gerçek bir arkadaş. Kişiliklerin birbiriyle kaynaşıp bağdaşmasını, paylaşılan zevklerin tadını, birlikte göğüs gerilip birlikte atlatılmış tehlikeleri dile getiriyordu. Bu şiirde öyle anlaşılıyordu ki Huy kahramanına tapan bir kişiydi. Dostunun kusurlarını hiç görmüyor, onun fikir güzelliğini kadınca bir gülüşle ballandırarak anlatıyordu. Ve onu uzun uzun övdükten sonra şiirini şöyle tamamlıyordu. Lanon Hikanus, sen Opet kralından da ötesin, sen benim dostumsun. Bunları okurken Huy'un dostluğunu kazanmanın değerli bir şey olduğunu seziyordum. Şimdi şair yine üslup değiştiriyor. Doğa gözlemcisi avcı oluyor. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmaksızın avını nasıl kovaladığını anlatıyor. Fil dişinin tatlı eğiminden bir dişi aslanın karnının yumuşaklığına kadar her şeyi dile getiriyordu. Sonra sevgilisinin güzelliğiyle kendinden geçmiş bir sevdalı olup çıkıyordu. Sonra sevgilisi güzel yeşil gözlü Tanit ölüyor ve bu kez Ozan acısını haykırıyor. Onun ölümünü bir kuşun uçuşuna benzetiyordu. fil dişi kollarını kuş kanatları gibi açarak son çığlığı tanrıların yüreğini kaldıracak biçimde cennetin kubbesinde yankılanarak uçup gidiyordu. Huyun yakınması benim yakınmamdı, onun sesi benim sesimdi, onun korkuları ve zaferleri benim oldu ve ben sanki huy oldum, huy da ben. Erken kalkıyor, geç yatıyordum, çok az yiyordum, zayıflamıştım, sararıp solmuştum. Sonra birdenbire gerçek bir gürz gibi kafama indi. İçinde yaşadığım peri masalının incecik kristal duvarlarını paramparça etti. Lauren ile Sally aynı uçakla Ay sitesine geldiler. Bunca zaman unutmayı, uzak kalmayı başardığım işkence yeniden başlıyordu. Yine saklanmayı denedim. Arşive sığınıyor, orada Sally ile Lauren'den uzak kalmaya çabalıyordum. Ama onca korktuğum o akşam yemeği saati gelip çatınca gülümseyerek sofraya oturmak, tartışmalara katılmak, Lauren ile Sally'nin gizlice bakışmalarını görmezlikten gelmek zorunda kalıyordum. Lauren iki kez bana geldi. ''Nen var senin ben?'' ''Bir şeyim yok Lauren, yemin ederim yanılıyorsun.'' Ve yine arşive kaçıp sığındım. Bir yandan da çalışmalarımız sürüyordu. Bu arada kendime yeni bir eğlence bulmuştum. Arşivin bulunduğu mağara tam 2000 yıldır kapalı olduğundan içinde hiçbir canlı yaşamıyordu. Ama şimdi yavaş yavaş canlılar buraya yerleşmeye başlamışlardı. Önce minicik sinekler, pireler, karıncalar, örümcekler, güveler ve küçük esmer kertenkeleler boy gösteriyordu. Ben de arşivlere yerleşen bu hayvanların filmini çekmeye başladım. Ve Ay sitesindeki son büyük buluşumu da böyle gerçekleştirdim. Yine bir gün kameramı kurmuş, güneş resminin bulunduğu duvarın dibinde koşan bir kertenkelenin filmini çekmeye hazırlanıyordum. Tam büyük savaş baltasını bulduğumuz yere gelince kertenkele durdu. Güneş resminin üzerinde kanatlarını germiş beyaz bir güveye nişan aldı. Hemen makinemi kaptım, fotoğraf çekmeye hazırlandım. Soluğumu kesmiş tam kertenkelenin güveyi kapacağı anı bekliyordum ve o anda flaşımı patlattım. Kertenkele güveyi kaptığı gibi duvarla yerin birleştiği yarığa girip kaçtı. İyi ama nereye gitmişti? Hemen ark lambasını yaklaştırdım. Kaybolduğu yarığa bıçağımı sokmaya çabaladım, bıçak girdi. Bu yarık çok güzel gizlenmişti. Demek ki hayati önem taşıyan bir şey saklıyordu. Yerimde duramaz olmuş, adeta eski benliğimi bulmuştum. Hemen Lauren'i çağırmalıydım. Çağırdım da. Geldiği zaman güneş resminin altında dört ayak üzerindeydim. Lau, yaklaş, sana bir şey göstereceğim.
Hey Ben, ne oldu sana? İki haftadır ilk kez güldüğünü görüyorum. Ah, ne kadar üzüyordum, bilemezsin.
Lau, şuna bak, yanıma diz çöktü. 10 dakika sonra gülmüyordu artık. Derin düşüncelere dalmış gibiydi. O soluk mavi gözlerini duvara dikmiş, sanki kayanın ötesini görmeye çalışıyordu. Benim duyamadığım bir sese kulak veriyordu. İçimde doğaüstü bir şeyler olacakmış gibi bir ön sezi vardı. Lauren ağır ağır adım adım güneş resmine yaklaştı, elini uzattı. Kocaman diskin tam ortasına dokundu, parmaklarını açtı, duvara bastırdı. Birkaç saniye hiçbir şey olmadı. Sonra duvar ağır ağır kıpırdamaya koyuldu. Hiçbir ses, hiçbir gıcırtı duyulmaksızın gizli bir eksen çevresinde duvar dönmeye başlamıştı. Ardında karanlık bir geçit göründü. ''Nasıl yaptın bunu Lo? Nereden bildin?'' diye fısıldadım.
''Biliyordum, sadece biliyordum, o kadar.''
Birdenbire büyük bir korkuya kapıldım. Orada ne bulacağımızdan korkuyordum. Lauren gözlerini karanlık geçikten ayırmayarak benden ışık istedi. Ark lambasını kaptım, ona uzattım, sonra ardından yürüdüm. Geçit 45 derecelik bir eğimle aşağıya doğru iniyordu. 2,5 metre kadar yüksekliği, 3 metre genişliği vardı. Yerde taş basamaklar oyulmuştu. Basamaklar iyice aşılmıştı ve tünelin duvarlarında da tavanında da süsleme filan yoktu. Uzayıp gidiyor, karanlıklara dalıyordu. Birden Lauren merdiven başında duran iki yuvarlak nesneyi gösterdi. Üzerlerindeki bronz gül işaretlerinin parıltısını gördüm. ''Nedir bunlar?''
''Kalkan, savaş kalkanları.
Birileri kaçarken telaştan düşürmüş olmalı.'' Üzerlerinden atlayarak merdiveni inmeye başladık. Tam 106 basamak indik. Her biri 15 santim kadardı. Lauren dikkatimi çekti. ''Burası tozlanmamış.''
Hayır, demek kapı toz geçirmeyecek kadar sıkı kapalıymış. Sözleri benim için bir uyarı olmalıydı. Ama bu yeni buluş beni öylesine şaşırtmış, sersemletmişti ki. Gerçekten de basamaklar yeni süpürülmüş gibi tertemizdi. Merdivenin dibinde T biçimli bir kavşağa geldik. Sağımızda geçit kapalı sürgülü bir demir parmaklıkla son buluyordu. Solumuzda ise kayanın bağrını delen, kıvrıla kıvrıla inen bir başka merdiven uzuyordu. Loren sordu, nereden gidelim? Hele şu kapının ardına bir göz atalım da. Sürgülerin ucunda kilit yoktu. Sadece ağır, kil bir mühür vardı. Mühürün üzerinde kaba saba yazılmış bir hayvan, bir de Lanon Hikanus, Opet Ulu Aslanı, Punt ve Dört Krallığın Hükümdarı yazısı. Loren bıçağını ver dedi. Los, yapamayız bunu. Sen ver hele, ötesine karışma. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Burası hazine, Opet'in altın mahzeni. Dur bakalım, yordamınca yapalım şu işi diye yalvardım, sana dinletemedim. Çıplak elleriyle mühürü yakaladı, kopardı, sürgüleri açtı. Kapıya olanca ağırlığıyla yüklendi. Kapı aralandı, içeri süzüldü, koştu, ben de ardından. Tünel yine dik açı yaparak dönüyor ve dosdoğru geniş bir odaya giriyordu. Loren bağırdı, aman tanrım ben, şunlara bir bak hele ben. Opet hazinesi dokunulmamış, olanca görkemiyle ayaklarımızın dibindeydi. Sonradan sayıp ölçecektik ama o anda sadece durup baktık. Duvarlardan birinin önü tavana kadar fil dişi yığılıydı. 1016 tane büyük fil dişi. Ne var ki çürümüştü, tebeşir gibi ufalanıyordu. Ama zamanında herhalde büyük bir servetti. Bal mumuyla mühürlenmiş 900 büyük amfora vardı. İçindeki değerli yağlar çoktan uçmuş, pis kara bir bulaşık kalmıştı. Top top keten ve ipekli de çürümüştü, dokunur dokunmaz toz oluyordu. Madenler kubbenin öteki duvarına yığılıydı. Bakır, kalay, gümüş, kurşun, antimuan. Sonra oraya doğru yürüdük, çevremize bakındık. Loren mırıldandı. Peki altın?
Altın nerede?
Abanozdan yapılmış sandıklar üst üste yığılıydı. Kapakları fil dişi ve sedef kakmalı sandıklar. Loren bunlardan birinin kapağını açmaya davrandığında yine önlemeye çalıştım. Hayır Lo, yapma. Yine dinletemedim. İçi ametist, beril, kaplan gözü, yeşim taşı ve malakit gibi yarı değerli taşlarla tıka basa doluydu. Bunlardan bazıları altın bilezik, gerdanlık gibi şeylere takılmıştı. Loren yürüdü, bir başka girinti buldu. Başka bir demir kapının ardında düzenli altın külçeleri yığınlar halinde sıralanmıştı. Her zamanki gibi parmak çubuklar halinde. Görünüşte pek büyük görünmüyordu ama aylar sonra tartıldığında 60 tonu geçtiği anlaşıldı. Değeri 60 milyon İngiliz lirasını aşıyordu. Aynı girintideki tahta sandıklardan da 20 bin kratlık yontulmamış veya kaba yontulmuş elmas çıkmıştı. Akla gelebilecek her renk ve biçimde ama en küçüğü 1,5 krattan az değildi ve en büyüğü de 38 kratlık sapsarı iri bir canavardı. Başlı başına bu taş hazinenin değerine 2 milyon İngiliz lirası ekliyordu. İşte Opet'in 47 kralının 400 yılı aşkın bir sürede 1001 güçlükle biriktire geldiği servet burada yatıyordu. Eski çağdan kalma bunun kadar zengin bir hazine daha yoktu.
Son derece dikkatli olmalıyız Ben. Bu hazineden hiçbir bilgi dışarı sızmamalı. Sızarsa ne olur, anlıyorsun değil mi? Bu hazine uğrunda cinayet işlemeye, savaş çıkarmaya yeterli.
Peki ama ne yapabilirim ki Lo? Burada yardımcıya gereksinmem olacak, Rale, hatta Sally'e.
Hayır, buraya başka kimse girmeyecek, anlaşıldı mı? Senle benden başka kimsenin girmemesi için nöbetçilere emir vereceğim.
Ama yardımcı isterim Lo, kendi başıma yapamam ki, haftalar sürer.
Sana ben yardım ederim, başka kimse değil. Kimseye tek söz söylemeyeceksin.
O akşam saat 6'ya kadar Loren ile hazine odasını araştırdık. Ben tünelin de nereye gittiğini araştırmayı önerdimse de Loren bunu kabul etmedi. Tam saatinde aşağı kampa inmeli, kuşkuları uyandırmamalıymışız. Geç vakitlere kadar orada kalacak olursak berikiler anormal bir şeylerin olduğunu anlayabilirlermiş. Taş kapıyı ardımızdan kapadık. Böylece gizli geçit yine görünmez olmuştu.
Sonra Lauren kapıdaki nöbetçiye kesin emir verdi. Tünele girmelerine izin verilenler listesinden Ral ile Sally'nin adları çıkarıldı. Sonradan yemekte bunu onlara ikimizin giriştiği bir deney olarak açıkladı. Benim kendimi tutmam ise gerçekten çok güç oldu. Çünkü o gün aşırı heyecanlanmıştım. Şimdi ise bir şey belli etmemek gerekiyordu. Ama baktım kahkahalar atıyorum, fazla içiyorum. Üstelik kıskançlık ateşi de içimi yakıp kavuruyor. Sally ile Lauren birbirlerine böylesine baktıklarında içimden biliyorum, her şeyi biliyorum. Allah kahretsin, bu yüzden sizden de nefret ediyorum diye haykırmak geliyordu. Ama bu doğru değildi. Onlardan nefret etmiyor, üstelik ikisini de seviyordum. Ve bu durumu büsbütün zorlaştırıyor, çıkmaza sokuyordu. O gece gözüme uyku girmedi. Böyle gergin olduğum zamanlar ard arda 2-3 gece hiç uyumadan oturabilirim. Sally'yi gözetlemek değildi maksadım. Sadece kulübemin penceresinden ay ışığına boğulmuş geceyi seyrediyorken onu gördüm. Uzun bir sabahlık giymiş, saçlarını da omuzlarına dökmüştü. Bir suç işliyormuş gibi telaşla Lauren'in yattığı kulübeye gitti. Kapıyı açtı, hiç çekinmeden, duraksamadan daldı içeriye. Benim için bitmek tükenmek bilmeyen upuzun bir bekleyiş başlamıştı işte. Tam 2 saat penceremden ayrılmadım, geceyi yıldızları seyrettim. Ama bu gece o güzellikleri görecek halde değildim. Aklım Lauren'in kulübesindeydi. Oradaymış gibi her söyleneni işitiyor, her davranışı zihnimde canlandırıyor ve kendimden de onlardan da tiksiniyordum. Hillary'yi ve çocukları düşündüm. Bir erkeğin birkaç saatlik geçici bir zevk için varıyla yoğuyla böyle kumar oynamasının nasıl bir çılgınlık olduğunu düşündüm. O karanlık kulübede o 2 kişinin nice nice güveni çiğnediğini, kaç kişinin mutluluğunu tehlikeye attığını düşündüm. Sonra birden aklıma bir şey geldi. Ya bu ilişki Lauren için sadece gelgeç bir hevesten ibaret değilse, ya niyeti ciddiyse, belki de Hillary'yi bırakır Sally'yi alırdı, neden olmasın? Bu düşünceye dayanamadım artık. Bir şeyler bulmalı, oyalanmalıydım. Çabucak giyindim, arşive koştum. Gece bekçisi uykulu uykulu selamladı beni. Anahtarımla kapıyı açıp altın kitapların bulunduğu mağaraya girdim. Huy'un 4. kitabını aldım, çalışma odama götürdüm. Bir şişe de viski açtım. Levhayı önüme serip rastgele okumaya başladım. Huy'un savaş baltasına, güneş kuşunun parlak kanadına övgüsüyü de okudum. Bitirince birden içimden baltayı seyretmek geldi. Gittim yerinden aldım, okşadım. Yeniden ve büyük bir dikkatle inceledim. Şiirdeki silahın bu olduğuna hiç kuşkum yoktu. Neden acaba böylesine sevilen bir silah, böylesine dikkatsizce yere fırlatılıp atılmıştı? Baltacı başı Huy'un akıbeti ne olmuştu? Ya kralının ve sitesinin? Böyle okuyup düşüncelere daldıkça Sally ile Lauren'i unutabiliyordum. Yine de ara sıra yüreğime kıskançlık ateşi düşmüyor değildi. Şimdiki zaman ile çok uzak geçmiş arasında kalmıştım sanki. Viski şişesi ise yavaş yavaş boşalmaktaydı. Gün doğmasına yakın bende yepyeni duygular uyandıran bir yazıya takıldı gözüm. Huy birdenbire ruhunun derinliklerinden bir çığlık kopartıyordu. Uzun zamandır bastıra geldiği bir heyecanı artık zapt edemiyormuş gibi, manevi değeri bilindikten sonra görünür biçiminin hiç önemi olmadığını kendisi de anlamış gibi. Kupkuru topraktan en saf altın çiçeklenir diye haykırıyordu Huy. Kendi zavallı sakat bedeninde de ne hazineler saklıydı, böyle diyordu. Bu bölümü belki de 6-7 kez bir daha okudum, sonra şu sonuca vardım. Huy ben Amon'da tıpkı benim gibi sakattı. Altın kitabı yerine bırakıp ağır ağır kulübeme dönerken şafak söküyordu. Sally Lauren'in kapısından çıktı, karanlıkta bana doğru yürüdü. Yürümüyor da toprağın üzerinde uçuyor gibiydi. Ayakları yere değmiyordu sanki. Kıpırdamadan durdum, belki de beni görmezdi. Görmesini istemiyordum ama yaklaştı. Önce beni gördü de tanımadı. Yüzü korkudan sarardı. Ellerini ağzına götürdü, bağırmamak için çaresiz. Korkma Sally, benim demek zorunda kaldım. Çünkü kokusunu duyuyordum. Çölün tertemiz gece havasında ezilmiş gül yapraklarını andıran bir koku. Terin ve sevişmenin ılık kokusuna karışmış. Yüreğim göğsümü çatlatacak gibi atıyordu. ''Ben, ne kadar zamandır burada kapımın önündesin?'' ''Yeterince uzun zamandır.'' ''O halde biliyorsun demek. Bak ben açıklamak istiyorum sana.
Hayır, buna zorunlu değilsin. Hiç önemi yok Sal.
Önemi var ve açıklamaya zorunluyum. Benim bunca hain, korkunç bir kadın olduğumu sanmanı istemiyorum. Sana yemin ederim ben çok çabaladım kurtulmak için ama olmadı.
Şimdi usul usul ağlıyor, hıçkırıklar omuzlarını sarsıyordu. Onu usulca odasına soktum, yatağına yatırdım. Lambanın ışığında dudaklarının öpücüklerden şişmiş, kızarmış olduğunu gördüm.
Ah, ben böyle olmaması için her şeyimi vermeye razıydım. Çok çabaladım ama karşı koyamadım. Onu ilk gördüğüm anda beni adeta büyülemişti.
Havaalanına karşılamaya gittiğimiz akşam, öyle mi? Elimde olmadan sormuştum bunu. Demek ki bana ilk gelişi de başka bir adamın alevlendirdiği bir ateşi söndürmek içindi. İnkar etmeye çalıştı ama başaramadı.
Gerçekten seni üzmek istemezdim. Ondan öylesine başka, öylesine iyi, öylesine yumuşaksın ki.
Gözlerinin altı uykusuzluktan morarmıştı. Yanağının şeftali rengi kadifesi de Lore'nin sakalı uzamış cildinden tahriş olmuş, kızarmıştı. Yüreğim parçalanıyordu.
Ah ben ne yapacağım şimdi? Yakalandım bir kez, kaçamıyorum.
Lao ne yapmak niyetinde olduğunu söyledi mi sana? Hillary'yi bırakacağından, seninle evleneceğinden filan söz etti mi bari?
Hayır. Ben onun için sadece geçici bir serüvenim, işte o kadar. Benimle sadece gönül eğlendiriyor.
Bir şey söylemedim. O güzel, acılı yüzünü seyrettim. Neyse, Lauren'i anlamıştı ya, bu da bir şeydi. Onun bir avcı, kendisinin de ürkek bir av olduğunu biliyordu demek. Lauren'in yaşamından nice Sally'ler gelip geçmişti. Daha da niceleri geçecekti. Aslan hep durmadan avlanmak zorundadır. Yapabileceğim bir şey var mı Sally? Eğer olursa çekinme söyle.
Hayır, ben sanmıyorum. Ama beni hala seviyor musun?
Hiç duraksamadan evet dedim. İçini çekti.
Teşekkür ederim ben. Benden yüz çevirseydin dayanamazdım.
Senden asla yüz çeviremem Sally diyerek dışarıya, doğan güneşi karşılamaya çıktım.
16. ayrımın sonu. Sayfa 174.